Ayrım 16. Albert Camus. İlk Adam. Sayfa 205. Kendine de karanlık. Ya evet böyleydi. Bu çocuğun yaşamı böyle olmuştu. Yaşam böyle olmuştu mahallenin yoksul adasında. Çırılçıplak yoksullukla bağlı, sakat ve bilgisiz bir ailenin ortasında, homurdanan genç kanıyla, insanı yiyip bitiren bir yaşam iştahıyla, yavuz ve doymaz bir usta. Tüm bunlarla birlikte bir sevinç taşkınlığı, bilinmedik bir dünyanın beklenmedik vuruşları bu sevinç taşkınlığını keser, onu sarsar ama o çabucak toparlanır, tanımadığı bu dünyayı anlamaya, öğrenmeye, özümlemeye çalışır, gerçekten de özümlerdi. Çünkü oburca yaklaşırdı ona, içine sokulmaya çalışmadan, iyi niyetle ama alçalmadan, sonunda dingin bir keskinliği yitirmeden. Evet, böyle, güvenle yaklaşırdı. Öyle ya, her istediğine ulaşacağını, bu dünyadan ve yalnız bu dünyadan olan hiçbir şeyin kendisi için hiçbir zaman olanaksız olmadığını kesinlerdi. Her yerde yerini bulmaya hazırlanırdı. Çünkü hiçbir şeyi arzulamıyor, yalnızca sevinci, özgür varlıkları, gücü ve yaşamda iyi, gizemli olan, satın alınamayan, hiçbir zamanda satın alınamayacak olan her şeyi arıyordu. Dahası yoksulluk zoruyla, günün birinde hiçbir zaman onu istemeden, hiçbir zaman ona boyun eğmeden para alacak duruma gelmeye hazırlanıyordu. Şimdi kendisi, Jacques, nasılsa öyle, 40 yaşında, nice şey üzerine hüküm süren, bununla birlikte en alçak gönüllüsünden daha az şey olduğuna, ne olursa olsun annesinin yanında bir hiç olduğuna öylesine inanan Jacques, nasılsa öyle. Evet, denizin, yelin, sokağın oyunları içinde, yazın ve kısa kışın zorlu yağmurlarının ağırlığı altında böylece babasız, geleneksiz yaşamıştı. Ama bir yıl süresince hem de tam gerektiği zamanda bir baba bularak ve insanlar ve nesneler arasında bir davranış biçimine benzer bir şey oluşturmak ve kendi geleneğini kendi yaratmak için kendisine sunulan bilgiyi ilerleterek. Bu muydu hepsi? Bu deviniler, bu oyunlar, bu gözü peklik, bu ateş, aile, petrol lambası ve karanlık merdiven, yelde palmiye dalları, denizde doğuş ve vaftiz, son olarak da bu karanlık ve çalışkan yazlar mıydı? Bunlar vardı, evet ya, böyleydi. Ama varlığın karanlık yanı vardı bir de. İçinde bütün bu yıllar boyunca şu toprağın altında, kayalık labirentlerin dibinde hiçbir zaman gün ışığı görmemiş olan, gene de nereden geldiği bilinmeyen, belki de incecik taş damarlarınca dünyanın kırmızı kırmızı ışıldayan odağından şu saklı mağaraların kara havasına doğru çekilen ve içinde yapışkan ve sıkışmış bitkilerin yaşamak için besinlerini hala her türlü yaşamın olanaksız göründüğü yerden aldığı şu derin sular gibi gizliden gizliye kımıldamıştı. Ondaki bu hiç durmamış olan, bu şimdi de hala duyduğu kör devinim, içine şu yüzeyde sönmüş ama için için yanan, turbanın dış tak çatlaklarının ve şu kaba çalkantılarının yerini değiştiren, böylece çamurlu yüzeyi bataklıkların turbasıyla aynı devinimleri gösteren, bu içinde gizli kara ateş, bu yoğun ve ayrımsanmaz dalgalanmalar hala doğuyordu içinde. Günü gününe çöl sıkıntıları, en verimli özlemleri, en sert çıplaklık ve yalınlık istemleri gibi isteklerinin en şiddetlileri ve en korkunçları, sonra hiçbir şey olmama yönelimi, evet, tüm bu yıllar içinde bu karanlık devinim çevresindeki bu uçsuz bucaksız ülkeye uymaktaydı. Daha küçücük bir çocukken önünde uçsuz bucaksız deniz, arkasında içeri diye adlandırılan o sonu gelmez dağ, yayla ve çöl uzamı ikisinin arasında sürekli tehlikeyi duymuştu. Doğal göründüğü için hiç kimse söz etmezdi bu sürekli tehlikeden. Ama bir Mandres'te, odaları tonoz biçimi, duvarları kireç badanalı küçük çiftlikte, teyze yatmadan önce sağlam ve kalın panjurlar üzerine kocaman sürgülerin çekilip çekilmediğine bakmak için uğradığı zaman, Jaco'ya ayrımsardı. Kendine atılmış, burada ilk oturan kişi ya da ilk Fatih gibi atılmış olarak duyumsadığı, hala gücün yasasının egemen olduğu ve törelerin önleyemediği adaleti acımasızca cezalandırmakta kullanıldığı ülkedeydi. Çevresinde de şu aynı zamanda hem çekici hem de kaygı verici, hem yakın hem ayrı halk vardı. Her gün onunla dirsek dirseğe gelir, bazı bazı dostluk ya da arkadaşlık da doğardı. Gene de akşam olunca bilinmedik evlerine çekilirlerdi. Hiçbir zaman girilemezdi evlerine. Hiçbir zaman görünmeyen ya da sokakta görününce yüzlerinin yarısını örten çarşafları ve ak örtünün yukarıdaki şehvetli ve tatlı gözleriyle kim oldukları bilinmeyen kadınları da set çekerlerdi evlerinin önüne. Toplandıkları mahallelerde öyle çok, öyle çoktular ki boyun eğmiş ve yorgun olmalarına karşın yalnızca sayıları ile bile görünmez bir tehdit dolaştırırlardı insanın üstünde. Kimi akşamlar bir Fransızla bir Arap arasında bir kavga çıktığı zaman kokusu alınırdı bu tehdidin. Bir Fransızla bir başka Fransız ya da bir Arapla başka bir Arap arasında kavga nasıl çıkarsa bu kavga da öyle çıkardı. Ama böyle algılanmazdı. Mahallenin Arapları, rengi atmış iş tulumları ya da zavallı cellabeleri sürekli bir devinimle dört bir yandan gelip ağır ağır yaklaşırlar. Sonunda yavaş yavaş yapışan kitle hiçbir sertliğe gerek kalmadan yalnızca toplanmasının devinimiyle kavganın tanıklığının çektiği birkaç Fransızı derinliğinin içinden dışarı atar. Dövüşen Fransız geri deyince birdenbire karşıtının ve bir yığın asık ve kapalı yüzün karşısında bulurdu kendini. Bu ülkede büyümemiş ve burada yaşamayı yalnızca gözü pekliğin sağladığını bilmemiş olsa bu yüzler tüm gözü pekliğini alıp götürürdü. O zaman bu tehdit dolu, gene de varlığı ve yapmaktan geri durmadığı devinim dışında hiçbir şeyi tehdit etmeyen bu kalabalığa meydan okur. Çoğu zaman da öfkeyle, coşkuyla dövüşen Arap'ı kendileri tutar ve çabucak uyarıp, çabucak yetişerek dövüşenleri ve gelip geçenleri karakola götürmek üzere Jacquard'ın penceresinin altında hiç tartışmadan iteleyen polislerin gelmesinden önce oradan uzaklaştırırlardı. Annesi sımsıkı yakalanıp omuzlarından itilen iki adamı görünce zavallılar derdi. Ama gidişlerinden sonra sokakta bir tehdit, şiddet, korku dolaşır, bilinmedik bir bunalımla gırtlağını kuruturdu. İçindeki bu gece, evet kendisini bu görkemli ve ürpertici toprağa, yakıcı günlerine ve yüreği sıkacak ölçüde hızlı akşamlarına bağlayan bu karanlık ve birbirine dolanmış kökler, ikinci bir yaşam gibi birinci yaşamın gündelik görünüşleri altında, belki daha da gerçek ve öyküsü bir dizi karanlık istekten, güçlü ve betimlenemez duyumdan, okulların, mahallenin, ahırlarının, annesinin elinin üstünde çamaşırların, yukarı mahallelerde yaseminlerin ve hanım ellerinin, sözlüklerin ve içercesine okunan kitapların kokusundan, evinde ve hırdavatçıda tuvaletin ekşi kokusundan, derslerden önce ya da derslerden sonra bazı tek başına girdiği büyük ve soğuk sınıfların kokusundan, sevilen arkadaşların sıcaklığından, Didier'in kendisiyle sürekli sıcak yün ve dışkı kokusundan ya da koca Marconi'nin annesinin üzerine bol bol döktüğü ve Jacquard'ı sınıftaki sırasında dostuna daha çok yaklaşma isteği uyandıran kolonya kokusundan, Pierre'in bir teyzesinden aldığı ve birkaç kişi birden içinden bir dişi geçmiş bir eve giren erkek köpekler gibi heyecanlı ve kaygılı, çığlıktan, terden, tozdan oluşmuş kaba dünyalarında ince, hoş, aynı zamanda söyledikleri kaba sözlerin bile kendilerini uzaklaştıramadığı, çekiciliği dile gelmez bir dünyayı gözlerinin önüne seren bu yavan bergamut ve krem kokusu olduğunu tasarlayarak kokladıkları dudak boyasının kokusundan, en küçük yaşından beri bedenlerin, plajlarda kendisini mutlulukla güldüren güzelliklerinin, belirgin bir düşüncesi olmadan, hayvansı bir biçimde, sahip olmak için değil, yalnızca ışığının içine girmek, büyük bir kendini bırakma ve güven duygusuyla omzunu bir arkadaşının omzuna yaslamak, tramvayların sıkışıklığında bir kadının eli uzunca bir süre kendi eline değince neredeyse kendinden geçmek üzere kendisini sürekli çeken ılıklıkların akışından, evet, yaşamak, daha da yaşamak, toprağın en sıcak yanında karışmak isteğinden, bilmeden annesinden beklediği, elde edemediği, belki de elde etmeyi göze alamadığı ve güneşte kendisine yaslanarak uzanıp da tüylerinin keskin kokusunu içine çektiği zaman, köpek Brinland'ın yanında ya da yaşamın korkunç sıcaklığının her şeye karşın bundan vazgeçemeyecek olan kendisi için saklanmış olduğu daha güçlü ve daha hayvansı kokulara karışma isteğinden oluşmuş bir ikinci yaşam gibi olmuş olan bu gece. İçindeki bu karanlıkta şu aç ateşlilik, benliğinde hep yaşamış olan, varlığını bugün bile el değmemiş durumda koruyan şu yaşama çılgınlığı doğmaktaydı. Yalnız yeniden bulduğu ailesinin ortasında ve çocukluğunun görüntülerinin karşısında gençlik çağının geçip gittiği düşüncesini, bu birdenbire korkunç görünen düşünceyi daha bir acılaştırıyordu. Tıpkı şu sevdiği kadın gibi, ya evet tüm yüreğiyle hem de tüm bedeniyle, büyük bir aşkla sevmişti. Evet, istek görkemliydi onunla. Ergi dakikasında dünya dilsiz bir çığlıkla benliğinden çekildiği zaman yakıcı düzenini yeniden bulurdu. Onu güzelliği nedeniyle bir de kendisine hala genç olduğunu söylemelerini istemediğinden, genç kalmak her zaman geç kalmak istediğinden ve o anda bile geçmekte olduğunu bilmesine karşın zamanın geçebileceğini yadsımasına yol açan şu cömert ve umutsuz yaşama çılgınlığı nedeniyle sevmişti. Bir gün gülerek ona gençliğinin geçtiğini, günlerin akşama döndüğünü söylediği zaman hıçkırmaya başlamıştı. "Yok, hayır, hayır, aşkı öyle seviyorum ki," demişti gözyaşları içinde. Nice açılardan akıllı ve üstündü. Belki gerçekten akıllı ve üstün olduğu için dünyayı bu biçimiyle yatsımaktaydı. Kısa bir süre kalmak üzere doğduğu yabancı ülkeye geldiği günlerde olduğu gibi baş sağlığına gittiği yerlerde teyzeler konusunda "onları son kez görüyorsun" diyorlardı kendisine. Gerçekten de yüzleri, bedenleri, yıkıntıları ve o haykırarak gitmek istiyordu ya da çoktan ölmüş bir büyük annenin işlediği örtü üzerinde şu aile yemeklerinde olduğu gibi kimsecikler düşünmüyordu büyük büyük anneyi. Genç büyük büyük annesini, kendisi gibi gençliğinin parıltısı içinde olağanüstü güzel büyük büyük annesini, hazlarını, yaşama tutkusunu yalnız o düşünüyordu. Ve herkes kendisine övgüler yağdırmaktaydı bu sofrada. Çevresindeki duvarlarda şimdi kendisine övgüler yağdıranların ta kendileri olan ama artık çökmüş ve yorgun olan genç ve güzel kadınların portreleri sıralanan bu sofrada. O zaman kanı beynine sıçrıyor, kaçmak hiç kimsenin yaşlanmayacağı, ölmeyeceği, güzelliğin ölümsüz, yaşamın her zaman yabanıl ve parıl parıl olacağı bir ülkeye, var olmayan bir ülkeye kaçmak istiyordu. Dönüşte kollarında ağlıyor ve kendisi onu umutsuzca seviyordu. Kendisi de kendinden önce gelmiş olanların yok oluşunun, daha tam olduğu ve yaşlılığının uygarlık ülkelerinde hüznün getirdiği desteklerini hiçbirini bulamadığı, atasız ve belleksiz bir toprakta doğduğuna göre belki ondan da fazla o bir vuruşta ve bir daha düzelmemesi diye kırılmaya adanmış tek ve titrek bir bıçak gibi toptan bir ölüm karşısında arı bir yaşama tutkusu olarak bugün yaşamın, gençliğin, varlıkların elinden kaçtığını, onları hiç mi hiç kurtaramadığını duyumsamaktaydı. Kendisini bunca yıldır günlerin yukarısına çıkarmış, bol bol beslemiş olan bu en çetin durumlara denk gücün yaşama nedenlerini verdiği gibi aynı cömertlikle baş kaldırmadan yaşlanma ve ölme nedenlerini de sağlayacağı konusundaki kör umuttan başka bir güvendiği de yoktu. Ekler. Yaprak 1. 4. Gemide. Çocukla gündüz uykusu artı 14 savaşı. 5. Annenin evinde. Saldırı. 6. Mondovi'ye yolculuk. Gündüz uykusu. Kolonileştirme. 7. Annenin yanında. Çocukluğun arkası. Çocukluğu yeniden bulur ama babayı bulamaz. İlk adam olduğunu öğrenir. Madame Leca. 2-3 kez bağrına basarak var gücüyle öpüp bıraktıktan sonra onu süzüyor, sonra gene kucaklıyordu. Sanki gösterdiği tüm sevgiyi içinde tarttıktan sonra henüz bir ölçü eksik olduğuna karar vermiş ve sonra hemen sonra başını çeviriyor, artık onu da başka bir hiçbir şeyi de düşünmez gibi görünüyordu. Hatta ona bazı bazı sanki şimdi içinde yalnız başına devindiği dar, boş ve kapalı evrende fazlaymış ve onu rahatsız ediyormuş gibi tuhaf bir anlatımla bakıyordu. Yaprak 2. Bir kolon 1869'da bir avukata şöyle yazıyordu. Cezayir'in hekimlerinin bakımlarına dayanabilmesi için ruhunun bedenine bağlanması gerekir. Çukurlarla ya da surlarla çevrili köyler, dört köşede küçük kulelerle. 1831'de yollanan 600 kolondan 150'si çadırlarda ölür. Cezayir'de çok sayıda öksüzler yurdu bulunması bundan ileri gelir. Boufarik'te toprağı omuzda silah, ceptekininle sürerler. Bir Boufarik suratı var onda. 1839'da %19 ölü. Kinin kahvelerde bir tüketim nesnesi gibi satılır. Bugi Tolon belediye başkanı 20 güçlü nişanlı kız bulmasını yazdıktan sonra kolon askerlerini Tolon'da evlendirir. Trampet sesleriyle düğünler olur bunlar. Ama gözle görüldükten sonra nişanlılar olabildiğince değiştirilir. Fouca böyle doğar. Başlangıçta ortak çalışma, bunlar askeri kolhozlardır. Bölgesel kolonileştirme, Karas Gresse'nin 66 bahçıvan ailesince kolonileştirilmiştir. Cezayir belediyelerinin çoğu zaman arşivi yoktur. Sandıkları ve çocuklarıyla küçük topluluklarla gemiden inen Mahonlular, sözleri bir yazıya değer, hiçbir zaman yanında İspanyol çalıştırma, Cezayir kıyılarının zenginliğini oluşturmuşlardır. Birmandres ve Bernardo'nun evi. İlk Midiçya kolonu, Dr. Tonak'ın öyküsü. Bakınız, De Bardicon, History de la Colonization de Algeria. Pirette'nin öyküsü. Yaprak 3, Saint Bruges. 14, Malan. 20, Çocukluk oyunları. 30, Cezayir kenti, baba ve ölümü, artı saldırı. 42, aile. 69, Germain ve okul. 91, Mondovi, kolonileştirme ve baba. 101 lise, 140 kendine de karanlık, 145 delikanlı. Yaprak 4. Güldür'ü izlediği de önemli. Bizi en kötü acılarımızdan kurtaran şey bırakılmış ve yalnız olma ama gene ötekilerin bizi mutsuzluğumuzda izleyemeyeceği ölçüde yalnız olmama duygusudur. İşte bu nedenle bazı mutluluk dakikalarımız bırakılmışlık duygumuzun bizi şişirip sonsuz bir kedere yükselttiği dakikalardır. Gene bu nedenle mutluluk çoğu kez mutsuzluğumuza acıma duygusundan başka bir şey değildir. Yoksullarda çarpıcı, Tanrı da derdin yanına çareyi koyar gibi umutsuzluğun yanına hoşgörülüğü koymuştur. Gençken insanlardan verebileceklerinden fazlasını isterdim. Sürekli bir dostluk, kesintisiz bir coşku. Şimdi verebileceklerinden daha azını istemesini öğrendim. Tümcesiz bir yoldaşlık. Ve coşkuları, dostlukları, soylu davranışları benim için tansık değerleri tümüyle koruyor. Eksiksiz bir tanrısal iyilik etkisi. Maria Vuitton, Uçak. Yaprak 5. Yaşamın kralı olmuş, parlak yeteneklerle, isteklerle, güçle, sevinçle taşlanmıştı. İşte tüm bunlardan dolayı ondan özür dilemeye gelmişti. Oysa günlerim ve yaşamım boyun eğmiş tutsaydı, hiçbir şey bilmezdi. Hiçbir şey istememiş, istemeyi de göze alamamıştı. Gene kendisini yitirdiği ve yaşamımıza tek başına haklı çıkaran bir gerçeği olduğu gibi korumuştu. Koba'da perşembeler, alıştırma, spor, dayı, bakalorya, hastalık. Ey anne, ey tatlı, sevgili çocuk, zamanımdan daha büyük, seni ona bağlayan tarihten daha büyük. Bu dünyada sevdiğim her şeyden daha gerçek olan, ey anne, senin gerçeğinin gecesinden kaçmış olan oğlunu bağışla. Büyük anne, zorba ama sofrada ayakta hizmet ederdi. Annesini saydırtan ve dayısına vuran oğul. İlk adam, notlar ve taslaklar. Alçak gönüllü, bilgisiz, inatçı yaşamın yerini hiçbir şey tutamaz. Claudel. Ya da yıldırıcılık üzerine konuşma, nesnel olarak sorumlu, dayanışma içinde, nitelemeyi değiştir, yoksa yumruğu yersin. Ne? Batının en budala yanına alma, nesnel olarak deme, yoksa yumruğu yersin. Neden? Annen Cezayir 10 treninin troleybüsünün önüne mi yatmıştı? Anlamıyorum. Tren havaya uçtu, 4 çocuk öldü. Annen yerinden kımıldamadı. Evet, nesnel olarak sorumlu, ne de olsa. Oysa sen rehninden kurşuna dizilmesini haklı buluyorsun. Bilmiyordu. O da bilmiyordu. Artık hiçbir şey nesnel olarak deme. Suçsuzlar bulunduğunu kabul et. Yoksa seni de öldürürüm. Bilirsin ki yapabilirim. Evet, seni gördüm. Jean ilk adamdır. O zaman Pierre belirtim noktasını kullanarak kullanılacak. Ona bir geçmiş, bir ülke, bir aile, bir aktöre verilecek. Pierre, Didier... Plajda delikanlılık aşkları ve denizin üstüne inen akşam ve yıldızlı geceler. Saint-Étienne'de Arap'la karşılaşma ve Fransa'da iki sürgünün bu kardeşliği. Seferberlik. Babam silah altına çağrıldığı zaman Fransa'yı hiç görmemişti. Gördü ve öldürüldü. Benimki gibi alçak gönüllü bir ailenin Fransa'ya verdiği. Jacques, yıldırıcılığın karşısında yer aldıktan sonra Sadok'la konuşma. Ama ona kapısını açar, sığınma hakkı kutsaldır çünkü. Annesinin evinde konuşmaları annesinin önüne geçer. Sonunda Jacques'e bak der, annesini gösterir. Sadok kalkar, annesine doğru gider, eli yüreğinin üstünde, Arap göreneğince eğilerek elini öper. Fransızlaşmış olduğundan Jacques'e onun bu devinin yaptığını hiç görmemiştir. Benim annemdir o der, benimki öldü. Benim annemmiş gibi onu seviyor, ona saygı duyuyorum. Annesi bir saldırı nedeniyle ölmüştür, kötüdür. Ya da evet, sizlerden nefret ediyorum. Dünyanın onuru ezilenlerde yaşıyor, güçlülerde değil. Onlar arasında yalnız onursuzluk var. Bir kez tarihte bir ezilen, o zaman alasmaladık der Sadok. Kal, seni yakalarlar. Böylesi daha iyi. Onlardan nefret edebilirim. Nefretle kavuşurum onlara. Sense kardeşimsin ama ayrıldık. Gece Jacques balkondadır. Uzakta iki silah sesi ve bir koşma duyar. Bu ne der anne? Bir şey değil. Ya, ben senin için korkuyordum. Jacques'e ona doğru atılır. Sonra barındırma nedeniyle tutuklanır. Fırına yemek yollarlardı. Büyük anne yetkisi gücü. Parayı çalıyordu. Delikteki 2 frank. Cezayirlilerde onurun anlamı. Adaleti ve aktöreyi öğrenmek, bir tutkunun iyiliğini ve kötülüğünü etkilerine göre yargılamaktır. Jacques'e kadınlara bırakabilir kendini. Ama tüm zamanını alırlarsa... Şunu haksız bulup buna hak vermek için yaşamaktan, etkinlikte bulunmaktan, duymaktan bıktım. Başkalarının bana kendim konusunda verdikleri imgeye göre yaşamaktan bıktım. Özerklik kararı alıyorum. Bağımsızlık için de bağımsızlık istiyorum. Pierre sanatçı mı olacak? Jean'ın babası arabacı. Hastalıktan sonra Marie, Pierre, Clemence işi bir bunalım çıkarır. Hiçbir şey sevmiyorum. O zaman düşüşe Jaco'ya ya da Grenier karşılık verir. Anne ile evren. Uçak en uzak ülkeler birleştirilmiş olarak karşılaştırılacaktır. Pierre avukat ve Yvonne'un avukatı. Yiğit, gururlu, güçlüyüz. Bir inancımız, bir tanrımız olsaydı hiçbir şey yaralayamazdı bizi. Ama hiçbir şeyimiz yoktu. Her şeyi öğrenmemiz ve yalnızca onur için yaşamamız gerekti. Onun da zayıflıkları vardı. Aynı zamanda dünyanın sonunun öyküsü olmalı bu. İçinden şu ışık yıllarının özlemi geçen. Philip Colombol ve Tipasa'daki büyük çiftlik. Jean'la dostluk. Çiftliğin üstünde uçakta ölmesi. Süpürgede sapı böğrüne saplanmış, yüzü uçağın bir tablosu üzerinde ezilmiş olarak bulunur. Üstüne cam parçaları serpilmiş kanlı bir bulamaç. Başlık göçebeler. Bir taşınmayla başlar. Cezayir topraklarının boşaltılmasıyla sona erer. 2. Yüceltme. Yoksul kadın ve çok tanrıcılık dünyası. Akıl ve mutluluk. Herkes Pierre'i sever. Jacquia'nın başarısı ve gururu bir takım insanların düşmanlığını çeker. Linç sahnesi. Dört tarafın kasuarın dibine atılması. Annesi İsa'dır. Jacquia üzerine başkalarını konuştur. Onu başkaları aracılığıyla hepsinin çizdiği çelişkin portreyi sun. Bilgili, sporcu, haz düşkünü, yalnız, dostların en iyisi, kötü, şaşmaz bir dürüstlük de ve benzeri ve benzeri. Kimseyi sevmez. Ondan daha yüce gönüllüsü yoktur. Soğuk ve uzak, ateşli ve coşkulu. Kendisi dışında herkes güçlü bulur. Kişi böyle büyütülecek. O konuştuğu zaman suçsuzluğuma inanmaya başladım. Çağırdım. Her şey ve herkes üzerinde hüküm sürmekteydim. Elimin altında ve benzeri. Sonra gerçekten sevmek için yeterince yüreğim olmadığını anladım ve kendi kendime duyduğum hörgörüden ölecek gibi oldum. Sonra başkalarının da gerçekten sevmediklerini ve yalnızca hemen herkes gibi olmayı kabul etmekten gerektiğini benimsedim. Sonra böyle olmadığına, yeterince büyük olmadığım için kendime kızmam ve böyle olma fırsatı verilmesini beklerken rahatça umutsuzluğa kapılmam gerektiğine karar verdim. Bir başka de işte çar olacağım ve bunun tadını çıkarmayacağım zamanı bekliyorum. Ya da gerçekle bilerek yaşanabilir. Bunu yapan kişi öteki insanlardan ayrılır. Onların yanılsamalarının hiçbiri paylaşamaz artık. Bir canavardır. Ben de buyum. Maxim Rastail, 1848 kolonlarının çektikleri. Mondovi. Mondovi'nin öyküsü araya sokulsa mı? Örneğin, Mezar Dönüşü ve Mondovi'de. Mondovi 1848-1913. İspanyol yanı. Yalınlık ve cinsellik, güç ve nada. Jacquia. Çektiğim acıyı kimse tasarlayamaz. Büyük şeyler yapmış insanlar onurlandırılır. Ama bulundukları duruma karşın en büyük cinayetleri işlememek için kendini tutabilmiş olan kimi kişiler için daha fazlasını yapmak gerekirdi. Evet, onurlandırın beni. Paraşütçü Teğmen'de konuşma. Fazla güzel konuşuyorsun. Dilin aynı ölçüde iyi işleyecek mi? Yanda göreceğiz. Hadi bakalım. Tamam ama önce sizi uyarmak istiyorum. Çünkü herhalde hiçbir zaman insanlarla karşılaşmadınız. İyi dinleyin. Söylediğiniz gibi yanda olacaklardan sizi sorumlu tutuyorum. Eğilmezsem sorun yok. Yalnız bu iş olanaklı olur olmaz. Herkesin içinde yüzüne de tüküreceğim. Ama eğilirsem ve ister bir, ister 20 yıl sonra çıkarsam sizi öldürürüm. Kişisel olarak sizi. Ona iyi bakın dedi Teğmen. Bıçkın biri. Jacquia'nın dostu Avrupa'nın olanaklı olması için kendini öldürür. Avrupa'yı yapmak için gönüllü bir kurban gerekir. Jacquia aynı zamanda dört kadınla birden ilişkidedir ve boş bir yaşam sürer. Ruha fazla büyük bir acı çökünce öyle bir mutsuzluk iştahı gelir ki. Bakınız, kombat eyleminin tarihi. Komşusunun radyosunda saçmalıklar anlatırken hastanede ölen çete. Yürek hastalığı, gezgin ölü, kendimi öldürsem hiç değilse girişim bende olur. Yalnız sen bileceksin kendimi öldürdüğümü, ilkelerimi bilirsin. İntiharlardan tiksinirim, başkalarına yaptıkları yüzünden. İlle de istenirse işin görünümünü değiştirmek gerekir, cömertlikle. Bunu sana neden mi söylüyorum? Sen mutsuzluğu seversin de ondan. Bir armağan veriyorum sana, afiyet olsun. Jacques'e yerinde duramayan yenilenmiş yaşam, varlıkların ve deneyimlerin çokluğu, yenileme ve itki gücü, Lope. Son, eklem yerleri düğüm düğüm, ellerini ona doğru kaldırdı, yüzünü okşadı. En büyük sensin. Koyu renk gözlerinde, biraz yıpranmış kaş kemerinde, onca aşk, onca hayranlık vardı ki içinde biri, bilen kişi baş kaldırdı. Biraz sonra onu kollarına alıyordu. O, en açık görüşlü olan, kendisini sevdiğine göre bunu kabul etmesi gerekirdi. Ve bu aşkı kabul etmek için de kendisini biraz sevmesi gerekirdi. Musil'in konusu, çağcı dünyada düşüncenin kurtuluşunun aranışı. Cinlerde görüşme ve ayrılma. İşkence, dayanışma noktası dolayısıyla cellat. Hiçbir zaman hiçbir insana yaklaşamadım. Şimdi direkt dirsek dirseğiyiz. Hristiyan durumu, arı duyum. Kitap bitmemiş olmalı. Örneğin ve kendisini Fransa'ya getiren gemide. Kıskançtır, değilmiş gibi yapar. Kibar çevre adamı rolü oynar. Sonra artık kıskanç değildir. 40 yaşında kendisine yol gösterecek, ayıplayacak ya da övecek birine, bir babaya gereksinimi olduğunu kabul eder. Yetkiye erke değil. X bir teröristin üzerine ateş ettiğini görür. Karanlık sokakta onun arkasından koştuğunu işitir. Kımıldamaz. Birden geriye döner. Bir çelmeyle düşürür. Tabanca düşer. Silahı alır ve kıpırdatmaz. Sonra onu ele vermeyeceğini düşünür. Uzak bir sokağa götürür. Önünden koşturur ve ateş eder. Kamptaki genç oyuncu kız. Cürüfün ortasında ot dalı, ilk ot ve şu keskin mutluluk duygusu. Düşkün ve şen. Daha sonra kız Jean'ı sever. Çünkü Jean arıdır. Ben mi? Ama ben beni sevmeni hak etmiyorum. Gerçekten. Aşk uyandıranlar, günahkar da olsalar kraldırlar. Dünyayı onlar aklar. 28 Kasım 1885. Lucien'in Oudet-Fayette'de doğuşu. Baptiste, 43 yaş. Ve Comeri Marie'nin, 33 yaş, oğlu. 1909'da 13 Kasım. Mille Saintes Catherine'le evlenir. Ölümü Saint-Bruch, 11 Ekim 1914. 45 yaşında tarihleri karşılaştırınca kardeşinin evlenme tarihinden 2 ay sonra doğduğunu anlar. Az önce töreni anlatan dayıysa ona ince uzun bir giysiden söz eder. İkinci oğluna eşyaların yığıldığı yeni evden bir hekim doğurtur. Temmuz 14'te Saybozun sivrisineklerin ısırıklarıyla her yanı kabarmış çocukla yola çıkar. Ağustos'ta seferberlik. Kocası Cezayir'deki birliğine katılır. Bir akşam iki çocuğunu kucaklamak için kaçar. Ölümü bildirilinceye değin bir daha görünmeyecektir. Yerinden çıkarılınca bağını yıkıp bozan, tuzlu suları salan bir kolon. Bizim burada yaptığımız bir cinayetse silmek gerekir. Anne, kazandığın gün sana birinciliği verdikleri zaman. Ciriklinski ve çilesel aşk. Sevişmeye başladığı Marşelle'nin ülkenin mutsuzluğuna ilgi duymamasına şaşar. Gel der Marşelle, bir kapıyı açar. 9 yaşında çocuğu, devinim sinirleri ezilmiş olarak doğmuş, felçli, konuşmaz, yüzünün sol yanı sağ yanından daha yüksek, yemeğe yedirilmekte, yıkanmakta. Kapıyı kapatır. Kanser olduğunu bilir ama bildiğini söylemez. Ötekiler onu aldattıklarını sanırlar. 1. Bölüm Cezayir, Mondovi. Bir Arap'la karşılaşır. Adam ona babasından söz eder. Arap işçilerle ilişkileri. Berel'in savaşta ölmesi. Onun Y ile ilişkisini öğrenince F'nin gözyaşları içinde çığlığı. Ben de güzelim. Ve Y'nin çığlığı. Ah, biri gelsin de beni alıp götürsün. Dramdan çok sonra FMM'ye karşılaşırlar. İsa Cezayir'e inmedi. Ondan aldığı ilk mektup ve onun eliyle yazılmış adı karşısında duydukları. En güzeli, kitap bir baştan bir başa anneye yazılmış olsaydı ve annenin okuma yazma bilmediği ancak sonunda öğrenilir. Evet, böyle olurdu. Dünyada en çok istediği şey annesinin yaşamı ve teni olan her şeyi okuması. İşte bu olanaksızdı. Aşkı, biricik aşkı her zaman dilsiz olacaktı. Bu yoksul aileyi yoksulların yazgısından, iz bırakmadan, tarihten silmek olan yazgısından kurtarmak. Dilsizler. Onlar benden daha büyüktü. Hala da öyleler. Doğum gecesiyle başlanacak. 1. Sonra 2. 35 yıl sonra. Saint-Bruch treninden bir adam iniyordu. Baba olarak kabul ettiğim gerçek babamın öldüğü ve gömüldüğü yerde doğmuştu. Pierre ve Marie başlangıçta onunla sevişemez. İşte bu nedenle onu sevmeye başlar. Tersine Jacques ile Jessica hemen mutluluk. Bu nedenle gerçekten sevmesi zaman alır. Bedeni Jessica'yı gizler. Yüksek yaylalarla cenaze alayı, Figari. Alman subayı ile çocuğun öyküsü. Hiçbir şey onun için ölmenin yerini tutmaz. Kolet sözlerinin sayfaları, kokuları, levhalar. Fıçı atölyesinin kokuları, yonga talaştan da fazla kokar. Jean sürekli hoşnutsuzluğu. Yalnız yatmak için delikanlıyken evi bırakır. İtalya'da dinin bulgulanması, sanat yoluyla. Birincinin sonu. Bu arada Avrupa'da toplarını ayarlamaktaydı. 6 ay sonra patladılar. Anne 4 yaşındaki bir çocuğu elinden tutup ötekini kolundan taşıyarak Cezayir'e gelir. Yoksul bir mahallenin 3 odasına yerleşmiş büyük annenin karşısına çıkarlar. Anne bize yanına aldığın için teşekkür ederim. Büyük anne dik, gözleri açık renk ve sert. Kızım çalışman gerekecek. Annem bilgisiz bir Mushkin gibi çarmıh dışında İsa'nın yaşamını bilmez. Gene de ona daha yakın. Sabah bir taşra otelinin avlusunda M'yi beklerken ancak geçici olanda, yasak olanda duyabildiği şu mutluluk duygusu. Yasak olması nedeniyle bu mutluluğu önlemekteydi. Hatta çoğu zaman onu zehirlemekteydi. Eski şimdi olduğu gibi arı durumda, sabahın hafif ışığında, hala çiğden parlayan yıldız çiçekleri arasında kendini benimsetiverdiği ender zamanlar. 20'nin öyküsü. Gelir zorlar, ben özgürüm ve benzeri, azaltıları oynar. Yatakta soyunur, nokta nokta nokta için her şeyi yapar. Sonunda kötü bir mutsuz. Kocasını bırakır, umutsuzluğa gömer. Koca ötekine mektup yazar. Sorumlusunuz, onunla görüşmeyi sürdürün yoksa kendini öldürecektir. Gerçekte kesin başarısızlık, saltığa tutkun olmak. Ve bu durumda insan olanaksızlığa ulaşır. Böylece kendini öldürür. Koca gelir, neden geldiğimi biliyorsunuz. Evet. Güzel, istediğinizi seçebilirsiniz ya da ben sizi öldüreceğim. Ya siz beni? Hayır, seçimin ağırlığını siz taşımasınız. Öldürün. Gerçekte kurbanın gerçekten sorumluluğun olmadığı sıkıştırma. Ama hiç kuşkusuz, uğrunda hiçbir zaman bir şey öğrenemediği başka şeyden sorumluydu. Saçmalık. XX'in içinde bir yıkım ve ölüm ruhu vardır. O tanrıya adanmıştır. Bir doğacı besine, havaya, sürekli güvensizlik içinde. İşgal altındaki Almanya'da. İyi akşamlar her ofiser. İyi akşamlar der Jaco'ya kapıyı kapatarak. Sesinin titremesi onu şaşırtır. Ve fethetmekten, işgal etmekten rahatsız oldukları için bir tok Fatihler'de bu titreme olmadığını anlar. Jaco'ya var olmamak ister. Yaptığı adını yitirir. Ve benzeri. Kişi Nicole L'Admiral. Babanın Afrika hüznü. Son. Oğlunu Saint-Bruges'e götürür. Küçük alanda karşı karşıya dikilmişlerdir. Nasıl yaşıyorsun der oğul. Ne? Evet, kimsin sen? Çevresinde ölümün gölgesinin yoğunlaştığını duydu. V.V. Bizler bu çağın, bu kentin, bu ülkenin erkekleri, kadınları ve birbirimizi kucakladık, ittik, yeniden kucakladık. En sonunda ayrıldık. Ama tüm bu zaman boyunca birlikte yaşamak ve acı çekmek durumunda olanların şu eşsiz suç ortaklığıyla birbirimizin yaşamasına yardım etmeye hiç ara vermedik. Aşk budur işte. Herkese duyulan aşk. 40 yaşında tüm yaşamı boyunca lokantalarda eti çok kanlı istedikten sonra gerçekte pişmiş ve kansız sevdiğini ayrımsadı. Her türlü sanat ve biçim kaygısından sıyrılmak, dolaysız, aracısız bağlantıyı, dolayısıyla da suçsuzluğu yeniden bulmak, burada sanatı unutmak, kendini unutmaktır. Kendinden vazgeçmek erdemle değil, tersine cehennemi kabul etmek, en iyi olmak isteyen kendini yeğler, ergiye ulaşmak isteyen kendini yeğler. Ancak bu kişi olduğu şeyden, kendi beninden vazgeçer. Gelenin sonuçlarıyla kabul eden, o zaman dolaysız bağıntıdır. Bu ikinci derece suçsuzlukla Yunanlıların ve büyük Rusların büyüklüğünü yeniden bulmak, korkmamak, hiçbir şeyden korkmamak ama kim bana yardıma gelecek? Kanda, Grasse yolunda, şu öğle sonunda, bunca yıllık ilişkiden sonra birdenbire Jessica'yı sevdiğini, en sonunda sevdiğini anlamıştır. Dünyanın gerisi onun yanında bir gölge gibidir. 16. ayrımın sonu, sayfa 234.